Ayrım 12.
Sayfa 127. Pangun, Pagan, Mandalay. Burma'ya gelenler genellikle bu üç merkezi görüyorlar. Başkent Rangun'un 3,5 milyon nüfusluk kalabalığına, gökdelenlerine restorasyon görmüş İngilizlerden kalma görkemli kolonyal yapılarına karşın, kuzeydeki Mandalay, ülkenin ikinci büyük kenti, 1 milyona yaklaşan nüfusu, alçak yapılar ve birbirine paralel ve birbirine dik açılarla kesen numaralı sokaklar, çevredeki dağlar, tepelerle çok daha sakin, yumuşak bir kent. Çevresi kendisinden daha ilginç. Önemi el sanatlarının merkezi olmasından geliyor. Ama Pagan, orası başka. Dünyanın bu yöresinde ülkeden ülkeye dolaşırken gelmiş geçmiş uygarlıkların ve doğanın yarattığı mucizelere tanıklık etmeye çalışıyorum. İnsanlığın ortak kültür mirasından pay almaya çalışıyorum. Kamboçya'da mucizenin adı Angkor'du. Vietnam'da Halong Körfezi ve Mekong Deltası, Çin'deki mucize, İksan'daki imparatorun terrakota askerleri. Endonezya'da Java adasındaki Borobudur. Burma'daki mucize ise Pagan. Pagan'dayım. Burma'nın orta yerinde, başkent Rangun'un kuzeyinde, İngiliz sömürgeciliğinin göz bebeği Mandalay'ın güneyinde, bir zamanlar görkemli Pagan krallığının merkezi olan, bugünse geçmişin görkeminden başka hiçbir şeyi olmayan Pagan'da. Hani en baştan anlatmaya çalıştığı muhteşem gün batışları orada. Pagan'ın başkalığı 11. yüzyılda Budizmi Burma'ya yaymaya ve tüm kabileleri birleştirmeye kararlı Kral Anuradha'nın burayı merkez ilan etmesinden geliyor. Ve onu izleyen krallar, prensler, din adamları, giderek zengin tüccarlar ve krala yaranmak isteyen herkes Buda'yı yüceltmek için 200 yıl boyunca burayı pagoda ve tapınaklarla donatıyor. Bu yarıştan Pagan kazançlı çıkıyor. Sonuç, İravade Nehri kıyısında çölü andıran 40 kilometre karelik çorak bir alanda 2700 küsur pagoda ve tapınak yükseliyor. Marco Polo'nun ballandıra ballandıra anlattığı Pagan, Mogol istilasına, birbiri ardından çıkan yangınlara, ahşabın toza dönüşmesine rağmen bugün yerli yerinde dimdik ayakta duruyor. Tuğla ve taş yapılar, çorak toprağın ortasında kat kat yükselen taraçalarla, çam biçimi kubbelerle, süslü püslü bakır şemsiyelerle ve heykellerle donatılmış kulelerle gökyüzüne uzanıyordu. Gökyüzüne en yakın yerler altın ve gümüşle kaplıydı. Pagoda ve stupalar Hint tanrılarının kutsaldığı Meru'nun bir yansımasıydı. Ve içlerinde Buda'ya ait bir şey, bir resim, bir saç, bir ayak izi olduğuna inanılıyordu. Güneşin hareketini izleyerek doğudan batıya çevrelerinde dolanmak gerekiyordu. Yapıların biri ötekine benzemiyordu. Kimi büyük, kimi küçük, kimi daha yüksek, kimi daha alçak, kah yan yana sıralanmış, kah birbirinden uzak, Hint etkisinde, Çin etkisinde, kemer ağırlığında, Tay uçuculuğunda, asık yüzlü, hafif meşrep, resimlerle bezenmiş, heykellerle süslenmiş, çanlar, ziller, gonglarla seslendirilmiş görkemli ya da yalın yalın yapılar. Bunca farklı yapıların ortak yanı, o gün bugün kutsallıklarını korumaları. Bir başka ortak yanları, aldıkları ışığı yansıtmaları. Gün doğumunda ve gün batımında alev alev tutuşmaları bundan. Pagan'dan ayrılmak zorundayım çünkü Burma'nın bir başka yöresine, ülkenin iç kısmındaki İnle Gölü yöresine gideceğim. Gitme nedenim yalnız turistlerden uzaklaşmak değil, doğal güzellikleri kadar farklı etnik azınlıkları tanımak. Rüzgar deli gibi esiyordu. Belki hiç esmiyor da, motoru yandan çarklı ince uzun bir kayıkta, deliler gibi suları yaran bana öyle geliyordu. Denizde değil, denizden 1300 metre yükseklikte, dağlarla çevrili, birbirine kanallarla bağlanmış göllerde sanki uçuyordum. İnle Gölü'nün kuzey ucundan tuttuğu motor 1,5 saat boyunca son sürat güneye indi ve ansızın yavaşladı. Çünkü göl daralmış, sular alçalmıştı. Her an sazlıklara takılabilir, balçığa oturabilirdik. Dar ve alçak sular kanallara, kanallar irili ufaklı başka göllere açılıyordu. Artık gölün mavi suları boz bulanık bir sarıya çalıyordu. Aylardan Şubat'tı, güneş yakıcıydı. Oksijen bolluğundan başım dönüyordu ve kendimi suların çekildiği bataklıklarda, sazlıklarda, kah derin, kah alçak sularda buldum. Ve onları gördüm. Onlar iyice alçalmış suların dibinden avuç avuç, kürek kürek, kova kova balçık ve çamur çıkarıp üst üste yığıyorlardı. O çamur, ot, yosun yığınlarını bambu sırıklarla sabitleştirmeye çalışıyorlardı. Motorcu açıkladı. Üzerine ev yapabilecek bir toprak parçası oluşturmak kimi zaman yıllar alır. Göller yöresinde birbirine yakın ya da uzak 20 kadar köy vardı. Ve her köyde kah çok alçak gönüllü ya da müthiş görkemli bir tapınak. Buradakiler de tüm Burma halkı gibi yoksul. Ama yine de Mandalay, Rangun ya da Pagan'da olduğu gibi Buda'ya altın varak armağan etmekten geri kalmıyorlar. Uzak Asya'daki çeşitli ülkelerden kovulmuş ya da kaçmış, itile kakıla buralara sürüklenmiş insanlara, azınlık etnik gruplara barınak olmuş bu kaygan zemin, bu çamurdan oluşan adacıklar. Tayland'ın Siam olduğu dönemde Siam'dan kovulan Şanlar, o gün bugün Burma yönetimiyle hiç uzlaşmamış olan Şanların çoğu burada yaşıyor. Burma nüfusunun %10'unu oluşturuyorlar. Oymacılık ve dokumacılık onlardan soruluyor. Burada yaşayan bir başka etnik topluluk İnthaslar. Kuzeyden, Çin'in Yunnan bölgesinden yüzyıllar önce gelmişler. İtile kakıla, göle, gölün çevresindeki sazlıklara, bataklıklara sığınmışlar. Onların işi gücü balıkçılık. Ama ben hiç böyle balık tutma görmedim. Evet, ağ kullanıyorlar. İnce uzun bambu kayıklarında yuvarlak bir çemberden sarkan huni biçimli ağlar. Gel gelelim küreyi elle değil ayaklarıyla çekiyorlar. Sandalın içinde ayakta durup elleri ağ ile meşgulken bir ayaklarını ve bacaklarını upuzun küreye dolayıp öyle yol alıyorlar. Önce Mao'nun komünizminden, sonra Laos'taki yönetimden kaçan Miao'lar da burada yaşıyor. Kimi ipek ya da pamuk dokumada, kimi tahta oymacılıkta ya da hasır işlemede, kimi salt balıkçılıkta ya da meyve yetiştirmekte uzmanlaşmış. Herkesin üretime katıldığı ve ürettiğinin tümünü göl pazarlarında satmaya çalışan ada köyler arasında gidip gelirken, kentliliğimden utanmadım değil. Yeryüzünün bu unutulmuş yöresinden gerisin geriye, başlangıç noktasına gölün en kuzeyindeki Tanji kasabasına döndüğümde daha büyük bir utançla karşılaştım. Utancım Padan kabilesinin kadınları ve kız çocukları ile karşılaşmaktan kaynaklanıyordu. Padanglar ya da dünyanın onları tanığı sıfatla uzun boyunlular. Utancım insan bedenine acı veren, insan onurunu yok sayan bir uygulamadan kaynaklanıyordu. Utancım doğaya insanoğlunun kışkırtıcı müdahalesinden kaynaklanıyordu. Neredeyse şiddete başvurarak doğal olanın değiştirilmesinden kaynaklanıyordu. Utancım birkaç dolar karşılığında bu ayıbın yabancılara sergilenmesinden kaynaklanıyordu. Padan kabilesi göldeki yüzen adalardan birinde yaşıyordu. Belki çok eskiden gelenekti. Çocuk yaşta boyunlarına takılan halkalarla ve her yıl yeni bir halkanın eklenmesiyle boyunun uzatılması. Ama bugün Bugün bu uygulama yalnızca turistik bir faaliyet olarak sürdürülüyordu. Karşılaştığım annenin boynunda 30 halka vardı. 10 yaşındaki kız çocuğun boynunda 10 halka. Hayır, onlarla konuşamadım. Onlara bakamadım bile. Öyle sessiz sedasız bir köşede oturuyorlardı. Resim çektirmeye hazırdılar, yapamadım. İnsanı sakatlayan, boynu incecik uzatan halkalara bakamadım. Halkalar çıkarılacak olsa boyun dayanamaz, kırılıverir. O anda insan ölür. Bir an önce oradan uzaklaşmak istedim. Afrika'da din uğruna kadınların sünnet edilmesi, Çin'de gelenek uğruna kadınların ayaklarının cendereye alınması, şimdi de bu. Bir kez daha kadınların, kız çocuklarının aldığı yaraya bedenim ve insanlığım isyan ediyordu. Sevgili Suu ya da Aung San Suu Kyi, ülkendeki gezim sona erdi. Hemen belirtmeliyim ki Pagan'la gözlerim kamaşmadan önce ve de sonra beni en çok etkileyen, içimi en çok ısıtan ülkenin insanlarıydı. Yoksulluğun ve baskının sınırında yaşayan insanlar. Geçmişin görkemini gözler önüne seren Pagan mı? Yoksa göl dibinden çıkardığı çamuru üst üste yığıp üzerine kamıştan ev kurabilecekleri toprak elde etmeye çalışan bugünün insanları mı daha sarsıcıydı diye soracak olsam kendime, yanıtım insanlardan yana olacak. Hele kadınlar, yoksul Burma'nın en yoksulları kadınlar. Okuması yazması olmayan, yaptığı iş yok sayılan, sofrada yeri kimi zaman hiç olmayan, Budist tapınaklarında kadınlar buradan öteye geçemez yazısının gerisinde kalan, dualarını erkeklerin arkasında eden, tanrıları, ruhları, cinleri mutlu etmek için gece gündüz didinen, yükün çoğunu taşıyan kadınlar. Yüklerini başlarının üzerinde taşıyor hepsi. Belki de omuzları daha çok çökmesin, yürekleri daha çok ezilmesin diye. Bir avuç toprakta ekip yetiştirdikleri sebzeleri, ağaçlardan topladıkları meyveleri, gölde tuttukları balıkları, el tezgahlarında dokudukları örtüleri, ağaçtan yonttukları heykelleri, tahta oymaları, bütün ürettiklerini ve umutlarını sepetlerine doldurup her sabah erkenden pazarlara dağılıyorlar. Gün boyu mallarını satmaya çalışırken umutlarını tüketiyorlar. Pazarda, evde ya da sokakta tek ziynetleri uzun saçları, eteklerindeki çocukları ve tanakaları. Sevgili Su, senin de bir resmini görmüştüm. Yanaklarında altın sarısı tanakalarla. Ne kadar güzeldin. Senin ülkene gelmemiş olanlar için açıklamalıyım. Tanaka, sandal ağacının dallarını ezip çeşitli bitki tozları ve yağlarıyla karıştırıp Burmalı kadınların yanaklarına sürdükleri bir çeşit krem. Hem yanakları kızgın güneşten koruyor, hem de allık, süs niyetine. Kimi yuvarlak sürüp bırakıyor, kimi tanakaya çiçek, yaprak biçimleri veriyor. Burmalı kadınlar için tanaka belki de bir güvence. Kendileri için bir şey yapmış olmanın ya da yüzlerini maske altında gizlemenin güvencesi. Burmalı kadınların en büyük keyfi ise pazarda ya da tapınakta, evde ya da sokakta bir güzel çeruk tüttürmek. Çeruk, yani mısır yaprağına sarılı otları sigara misali içmek. Onca yüke karşın bir damlacık süs, bir damlacık keyif. Sevgili Su, kimileri senin ülkene turist olarak gitmek bile baskıcı yönetme, destek vermektir düşüncesini savunuyor ve o yüzden ülkene gelmiyor. Kimileri ise tam tersine ülkende olup bitenleri kavramak, bu baskıyı dış dünyaya duyurmak, ülkenin kendi içine hapsolmasını önlemek, kapıları ardına dek açmak için gelin bu ülkeyi tanıyın diye haykırıyor. Ben seçimimi ikinci görüşten yana yaptım. Çünkü biliyorum ki sen ve ülken bir bütünsünüz. Bundan böyle Burma'yı sensiz, seni Burma'sız düşünemem. onurlu mücadelende sana yolun açık olsun diyorum ve başarmanı diliyorum.